Ayrım 6. Mumhala 2. Aziz Nesin. Sayfa 65. Taksim, 28 Ocak 1982 Salı, saat 06.40. Herhangi insan için hiçbir doğru, hiçbir yalan kertesinde güzel olamaz. Her zaman yalan doğrudan daha güzeldir. Doğrunun güzelliğine varabilmek için insanın çok yetkin ve olgun olması gerekir. Doğruların en güzeli de en yalın olanıdır. Örneğin, 2 kere 2 4 ederden, örneğin, seni seviyorumdan daha güzel ne olabilir? Klasik mimari yalın olduğu için gotikten ve baroktan da, hele o rokokodan da güzeldir. Klasiğin yalın güzelliği karşısında bütün ötekileri, hele hele rokokoyu, aşırı boyanıp süslenmiş, aşırı göze batan renkli ve parlak kumaşlardan giysiler giymiş o kart kadınlara benzetirim. Bir klasik sütunu, bir klasik mermer kapıyı, hatta bunların resmini bile dakikalarca seyretmekten büyük beğeni duyuyorum. Oysa baroğun kıvrımları beni yoruyor, hele gotik beni tedirgin ediyor. Budapeşte'de Tuna kıyısındaki parlamento binası ki tarzının güzellerinden biri seyrederken yapının diken diken sivrilikleri sanki kabama batan dikenler gibi beni tedirgin etmişti. Ulus'taki kilise. Yalın, yalın. Süleymaniye Camii, Sultan Selim Camii ve Sultanahmet Camii'nin içi. Bana huzur veriyor ki en çok onu gereksiniyorum. Sorun renk cümbüşü de değil. Öyle olsa Çinlileri de sevmemem gerekir. Oysa Çinlileri çok seviyorum. Bir Çinli pano, bir Çinli duvar, 5-10 seyrettikten sonra beni kendine çekiyor ve çiçekli bir bahçede geziniyorum. Çinlilerimiz de aslında yalın. Onlardaki renk cümbüşü ve çizgi oynaklığı hiçbir zaman renk ve çizgi kargaşası değil. Yalın 1-2-2-3 renk ve çizginin uyumu. Ben bu yalın doğrunun arı duru güzelliğine yazabildiğimi söyleyemem. Ama hiç olmazsa niyetim, çabam, amacım bu. En açığı, en anlaşılırı vermek. Süslüden zor olduğuna inanıyorum. Daha yazılacak. 29 Ocak 1982. Dün geceye göre oldukça uyudum sayılır. Dün gece tembihlediğimiz gibi 5.30'da resepsiyondan telefon edip uyardılar. Hazırlandı, banyoya girdi, yıkanmış, havluyla çıktı. Kışkırtmıyor hiç. Bavullarını hazırladı. Öptüm ama hiç istek yok. İndik. 2 gece için 7.000 lira verdim. Taksiyle havaalanına bagajı verdik. Restoranda tek kahvaltı 400 lira. Anons, gümrükte çıkardıkları rezillik, saçmalık, kambiyodan döviz işlemi. Neyse, öpüştük, gitti. Hiç coşku yaratmıyor bende. Otobüsle Taksim'e geldim. Oralp evde, Güralp yeni gidiyor. Kahvaltı ettim. 12.30'da Oralp beni adam yayın evine götürdü. Eski Macar konsolosluğu, 2 kat 50 bin lira kira. Kitapları verdim, 1 milyon lira çek aldım. Cemma'ya geldim. Çeki Nurten'e verdim, fabrikadan kağıt alacak. Otobüsle zorlukla döndüm. Çatalca'dan taksiyle geldim, bitkindim. Yalnız soğuk var, soba yaktım, 24'te yattım. 30 Ocak 1982. 9'da uyandım, güzel uyku. Kahvaltıdan sonra okuma salonunda ancak çalışma ortamı içinde her şeyi düzenledim. 3 gün uzak kalırsam vakıfı özlüyorum. Nostaljiyi salt burası için yaşamamda ilk kez duyuyorum. Fizik olarak bile rahat ediyorum, salt psikolojik değil. Kitap paketleri yaptım, saat 14'te yattım. 16.30'da kalktım, sobamı yaktım, Nesin kitabına başlayacağım. Ancak 3. soruyu yanıtlayabildim. Çok çok zor ilerliyor. Aynı zamanda rüyamda P ile Meral'i gördüm. Meral'in dişi ağrıyor, suratı asık, hasta her zamanki gibi. Yavrum filan diye içtensizlikle davranıyorum. Öte yanda P var. 31 Ocak 1982. 9'a çeyrek kala kalktım. Sobam yanıyor, canlandırdım. Saat 10'da Çetin'le kahvaltı ettik. Metin de gece kalmıştı. Birlikte gittiler. Mektuplar yazdım, paket yaptım. Hikmet Usta kapıları getirdi. Gitti. Akşam saat 18'de okuma salonundan küçük evdeki odama geldim. İyi çalışamıyorum. Kendimden memnun değilim. Saat 20'de yattım, 21'de kalktım. Çok geç yattım. Düzensiz uyuyorum. 1 Şubat 1982. 8.30'da kalktım. 9'da Çetin'le kahvaltı ettik. Saat 1 oldu. Günlük notlarla uğraştım. Şimdi Nesin kitabı sorularına başlayacağım. Çetin'le Çatalca'ya gittik, hamama gittim. 2 Şubat 1982. Nesin kitabına çalıştım, kar yağdı. Gündüz uyudum. Akşam Ateş ve Çetin'le şarap içtik. 3 Şubat 1982. Mektuplara yanıt verdim ve okudum. Öğleyin uyudum. Kar, fırtına. 4 Şubat 1982. Çetin, Ateş birlikte ekmek arabasıyla Çatalca'ya gittik. 41 bin küsür lira emekli aylığı aldım. Postaları, gazeteleri aldım. Tek döndüm. Ateş akşam geldi. Kar ve soğuk. Biraz paket yaptım, mektup yazdım. Gece Cumhuriyet'in istediği köşem yazısını yazdım. 24'te yattım, 4'te kalktım. Köşem yazısını bitirdim. Ateşle kahvaltı. Biraz Nesin kitabını yazdım. Çizilenler var. Çetin İstanbul'a gitti. 5 Şubat 1982. 4'te kalktım. Müthiş kar ve fırtına, yollar kapalı. Ateş İstanbul'a gidemeyecek. Köşem yazısını bitirdim, ateşle kahvaltı ettik. Yatıp uyudum. 12.30'da uyandım. Güneş çıktı, karlar eriyor. Yol açıldı, tek tük taşıt geçiyor. Sobamı hiç söndürmüyorum bir haftadır. Oturma salonunda biraz çalıştım, ateşle öğle yemeği yedik. Makarna, köfte, piyaz, domates, pilav, portakal. 6 Şubat 1982. Hava iyice bozdu. Ateşi kahvaltıdan sonra İstanbul'a götürdüm. Çalışıyorum ama verimli değilim. Hikmet Usta'nın ustası birlikte geldiler. Kapıları getirdiler. 7 Şubat 1982. Üşütücü bir hava. Vakıfta yalnızım. Mektuplara yanıtlar yazdım. Okuma salonunda ısı 4 derece. Kapılar yerlerine takılıyor. 8 Şubat 1982. Ne çetin geldi ne ateş. Hayvanlara bakmaktan çok yoruluyorum ve bu iş, hayvan altını temizlemek, çok zamanımı alıyor. Sabahları 11'e dek sürüyor. Akşamları öyle yoruluyorum ki çalışamıyorum. İnsanın rüya görmesi, uyurken de yaşadığını bilmesi, uykularını ziyan etmemesi değil midir? Ne güzel rüyalar görüyorum. Nesini yazıyorum. 9 Şubat 1982. Öğleye doğru Norveçli karı Çağatay, fotoğrafçı Cengiz Civan'ın arabasıyla ve doğacı Kanlıcalı kız Şahika geldi. Karının çocukları Erol ve Yasemin. Erol bana kızdı. Kitaplığı kilitlemediği için söylendim diyor. Norveççe sövdü. Çay yaptım onlara. Başka bir şey yoktu. Hava da soğuktu. Okuma salonu 6 dereceydi. Onlar gitti. Akşama doğru ateşle Çetin geldi. Yıllık 82'yi getirdiler. Ahır kredisinin işlemi bitmiş. Çetin dosyayı bitirdi. Yıllık paketi yapmaya başladılar. 10 Şubat 1982. Yıllık paketleri yaptım. 11 Şubat 1982. Çetin evinde kalmıştı, ateş pazara gitti, birlikte döndüler. 12 Şubat 1982. Hep birlikte Çatalca'ya gittik, paketleri postaya verdim, kredi için Ziraat Bankası müdürünü görecektim. İstanbul'a gitmiş, vakıfa döndüm, paket yaptım boyuna. Bitmiyor. Sıkı yönetim kanına Haydar Saltık, ateşin pasaportu için telgraf çektim. Dönünce Zeynep Oral için sinema ve özel tiyatro kurma yasa tasarısı için yazı yazdım. Çetin götürdü. 13 Şubat 1982. Kapıları takmaya usta geldi. Öğleyin ustanın arabasıyla ateş postaya paket götürdü. Saat 18'den sonra ta Ankara'dan öykülerini okumam için bir delikanlı geldi. Gece okuma salonunda çalıştım. Saat 24'e kadar Nesin kitabını yazdım. Isı 4 dereceydi. Yönetim evine geldim. Sobamı yaktım. Saat 2'ye dek Yalçın Küçük'ün gönderdiği yazıları okudum. 14 Şubat 1982. Gece 2 kez uyandım. 7'de sobaya kömür attım. Ne güzel rüyalar görüyorum. Saat 9'da keyifli kalktım. Ateşle kahvaltı ettik. Ateş, Aziz Nesin'in oğlu olduğunun bilinmesini istemiyor. Baba kompleksi. Yunanistan'da İtalyanca öğreten Hollandalı kız arkadaşı yoksa ünlü yazar Aziz Nesin'in oğlu musun diye mektupta sorunca ona bir daha mektup yazmamış. Profesörü de ünlü yazarın oğlu böyle olur anlamında konuşunca tezini vermedi. Okuma salonuna geldim. Hava iyi sayılır. Okuma salonunda şu anda ısı 9 derece. Paket yapıyorum. Yalçın Küçük'ün yazılarını okuyacağım. Mektuplara yanıt yazacağım ve sonra Nesin kitabına başlayacağım. 10. soruya ancak gelebildim. Safiye'yi kuluçkaya yatırdı ateş. 11 yumurta koydu. 15 Şubat 1982. Kredi gelmişti ahır için. Ziraat Bankası müdürüne gittim, konuştum. Ahırı yeni aldığımız arazide yapabilirmişiz. Çok sevindim. Kapıların küçük işlemi varmış, Çetin yapacak. 16 Şubat 1982. Nesin kitabı sorularını yanıtlıyorum. Hüseyin Usta Dereboyu evinin alt kat tahta döşemesini bitirdi. Öğleden sonra arabayla hep birlikte Çetin, Ateş, Gül, Subay, Rauf Alanyalı'ya gittik. Sevindi. Acayip naif ama soylu bir beğenisizlik, sözde antika, tam epigonal eşyalar. Dönüşte bir küçük teneke peynir verdi bize. 17 Şubat 1982. Gece 06.01'di. Yine soba yakmadım. Birkaç kez uyandım, Markez'in öykülerini okuyorum. Saat 8.30'da kalktım, baharın ucu göründü, güzel hava. Kahvaltıdan sonra okuma salonunda çalıştım. Nesin kitabı 12. soruya yanıtını verdim. Prenses doğurdu, yavrusunun adı Nazlı. Hüseyin Usta ikinci kapı basamağını yaptı, beton döküyor, tavşan evi yapacak. Ben yola çıkmak için hazırlık çalışmalarındayım. Bir iki mektup yazacağım. Viorica'ya ve Ankara Alman Kültür Kurulu konferans daveti için. Bugün akşam üzeri İstanbul'a gideceğim. Hiç canım istemiyor ama mecburum. 18 Şubat 1982. Akşam yola çıktım, Güralp evde. Finlandiya ve Almanya'ya gidecek. Vizesinin bir günde yapılmasını istiyor. Orap da evde. Yarın Pilmenge'ye söyleyeceğim. Petra'ya telefon gereksinmesi duymuyorum. 19 Şubat 1982. Erken kalkıp yıkandım, tıraş oldum, kahvaltı ettik. Türk-Alman Enstitüsü'ne gittim. Önce şu kaset işini konuştuk. Fotoğrafları verdi çektiği. Yine P var. Güralp'in işini hemen telefon etti. Cemma'ya gittim. Saat 15'te Akademi Kitap Evi'ne gittim. Cumhuriyet'te ilan çıkmamış. Çok kızdım. Okurlar çok kalabalıktı. Neriman Hanım adlı okurum saçımı keserken biblomu armağan etti. İmzaya geldi. Ataoğlu, Türk Ali, Demirtaş vardı. Hilmi Yavuz'la çalıştık. Aziz abi, Tanrı'ya erdim numaraları. Eleştiriyi yazan Dangalak. Ağzının payını verdim. Arkadaşlar profesör aldıkaçlı ile konuşmamı istiyorlar. Olur dedim. Konyak içtim. Onlar gitti. Ben yine içtim. Hadi Tuluay, Hadi Olca beni otobüse bıraktırdı. Hadi bir Parker dolma kalem verdi. Eve geldim. Sarhoşum. Telefon etmek gereksinmesi duyuyorum. Müthiş şekilde. Dayanamadım. Saliha'ya telefon ettim. Erzatz gibi bir şey. Sokağa çıktım. Papirüsün onlardan geçtim. Döndüm eve. Telefon etmeden ona zor geçirdim geceyi. 20 Şubat 1982. Bugün dağcılık kulübünde buluşmak üzere 12.30'da Melahat Togar'la sözleşmiştik. Gittim. Acıdım kadına. Kapalı zarf verdi. Ölüm ilanıymış. Bir şişe şarap içtik. Onu Yeniköy minibüsüne bıraktım. Ben de Aksaray'a geldim. Otobüsle evden eşyalarımı alıp Çatalca'ya geldim. 25 Şubat 1982. Sönmez'le karısı Bilgen geldi hemen yemekten sonra. Ahmet Zekeriya'nın ona armağanlarını verdim. Orayıp gelmişti. Tahsin Saraç'la Karatekin ve işçisi Ali geldi. Kalmadı, gitti. Biz rakıya başladık. Karatekin'le Saraç Ali saat 22'de gittiler. Biz de 23'e kadar oturduk yattık. 26 Şubat 1982. Kahvaltıdan sonra sözleştiğimiz gibi Halkalı Tarım Okulu'na gittik. Müdür Hüseyin Bey bize yardım edecek. Biz 30 civciv aldık, Orat 40 aldı. İki buzağı aldık 90 bin liraya. 45'erden. Mayıs'ta verecekler. Vakıfa döndük. Saat 2'de öğle yemeği yedik. 15'te gitti Orat. 27 Şubat 1982. Posta paketleri, mektuplar. Tarihsiz. 6 Mart 1982 Salı günü için sabah 8.30'da Selimiye'den çağırmışlar kıdemli Yarbay Aydın'ı. Sorgu, kesinleşme kararını aldım ateşin. Dikkatimi çekenler, SYNT askeri savcıları. Levhaları. Koridorun duvarına konulmuş basılı levha, camların içine oturmayınız. Hela duvarında milletlerin medeniyet seviyesi temizlikle ölçülür. Vakıf 17 Mart 1982 Çarşamba. Bana sorsalar dünyanın en büyük aşkını yaşamak mı istersin, yazmak mı? Yazmak için yaşamak isterim. Sofya Oteli 25 Mart 1982 saat 0:56. Canikom oyunundan sonra. Artık öyle oldu ki her başarı bana çok doğalmış, olağanmış gibi gelmeye başladı. Hani neredeyse başarılarım sevindirmiyor, değilse de kuşkulandırmıyor beni artık. Sanki hep böyle olması gerekiyormuş da böyle olmuş gibi geliyor bana. Ama bunun tersi olunca da aldırış etmiyorum. Başarı kadar başarısızlıklarımı da doğal karşılıyorum. Hayır, başarılarımı kanıksamam şımarıklığımdan ileri gelmiyor. Hiç şımarmadım yaşamımda çocukluğumdan beri. Tersine, başarılar beni korkuturdu eskiden. Daha hızlandırır, daha çok çalışmak zorunda bırakırdı beni. Belki başarılara da, başarısızlıklara da bu aldırışsızlığım kendime olağanüstü güvenimden ileri geliyor. 7 Nisan 1982 Salı, Çarşamba olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün yaşamını, kuruluşu, yaşamı, yükselmesi, inip çıkması ve son durumuyla GB İngiltere'ye benzetirim. Kuruluşu sonra incelik, kapitalizm, büyümemek ve son çok şaşılası şey. 7 Nisan 1982 Çarşamba. Yatmayınca kadına, kullanmayınca dile, okumayınca kitaba sahip olunamaz. Bundan kötüsü de var. Yattığın halde kadına, kullandığın halde dile, okuduğun halde kitaba sahip olamamak. Çatalca, 18 Nisan 1982. Sevgili Tahsin, mektup alınca her zaman sevinirim ama sendense mektup daha başka seviniyorum. Köln'e Lufthansa'yla paşa paşa mı gideyim yoksa charter'la mı gideyim? Seninle birlikte gidelim de nasıl ve neyle olursa olsun. Pasaport işini çözdüm, oldu. Biliyorsun bu iş için Sofya'ya gitmiştim bir haftalığına. İşimi yaptım, orada oynayan Hadi Öldürsene Canikom adlı oyunumu seyrettim. Biraz da telif hakkı aldım. Döndüm ve ilk kez bir Bulgar sevgilim oldu. Sağlığımı soruyorsun. Çok şaşılası bir şey. Bu yaşta ölmeyecek biçimde sağlığım, dinçliğim olağanüstü. Bana bu yaşta bu denli sağlık anormal geliyor ve beni biraz korkutuyor doğrusu. Belki anormal değil de sürnormal, kim bilir. Küçük ya da büyük, neden hiçbir hastalığım yok diye şaşırıyorum. Elbet böyle olduğuma seviniyorum ama bana bir tuzakmış gibi de geliyor. Sanki birden bir şey olacakmış gibi. Olsa ne olur ki? Ateş hala pasaport alamadı. Korkunç bir olay. Kafkamsı. Bugün berbat bir hava. Tıpkı senin o karamsar son üç şiirin gibi. İyi ki sevdalıyım da insanı boğan bu karanlığı içimde ışıtıp aydınlanıyorum. Yoksa insan kendi içindeki karanlıktan boğulacak. Hoşça kal. Sevinçler taşan ve taşıran şiirler yaz. 8 Mayıs 1982. Fatma Başak'a mektup. Hiç arayıp sormazsın. Bana sen aynı şeyi söyleyemezsin çünkü adresini bilmiyordum. İşte geldik gidiyoruz. Sarmaşığın boşlukta tutunacak yer arayan sülük dalları gibi bizler de artık anılara tutunmak dönemindeyiz. Sen o türküdeki kız gibisin. Hani 10 parmağında 10 marifet olan. Şam, 16 Mayıs 1982, Pazar. Kimileyin günlerce, aylarca hatta bir yıl boyunca şiir yazmadığı umuluyor. Yazmıyor değil, yazamıyorum. Şiir yazamadığım için de canım sıkılıyor. Kimileyin sağanak yağmur gibi şiir yazıyorum, günde 2-3 şiir. Bunların hepsi şiir olmuyor elbet ama bana ilk gelişlerinde şiir olarak görünüyorlar. Neden böyle oluyor? Niçin kimileyin bir günde birkaç şiir yazabiliyorum da kimileyin aylarca yazamıyorum? Sanırım iki nedeni var. Bir, şiir kısırlığı çektiğim sürelerde bana şiir yazdırtacak etkide ve yönde canım acımıyor. İki, dünyaya şairce bakamıyorum o sürelerde. Dünyaya romancı olarak bakmak, yazar olarak bakmak, öykücü olarak bakmak, tiyatro yazarı olarak bakmak. Kafa ona göre ayarlanıyor. Şam, 17-18 Mayıs 1982. Çehov usta bilir miydi ölümünden? Özgün metinde boş, yıl sonra Şam'da bir evin bir odasında asılı çerçeveden bizi seyredeceğini. Seyret bile Çehov usta. Hiç korkumuz yok. Salt seyredersin ama yazamazsın. Yazamazsın benim o güzel Arap kadınının durmadan ayağını titrettiğini ve benim gözümün hep o titreyen kadın ayağında olduğunu. Arap akı tenine kara giysisinin nasıl yaraştığını. Yazamazsın yarıdan çok çıplak kadının sabaha dek çılgınca dansına ayakkabılarını fırlatıp atarak. Yazamazsın devrim üzerine konuşmalarımızı. Çehov usta, artık inceden inceye alay edemezsin bizimle. Bakar durursun bize duvardaki resim çerçevesinden, Çehov usta. Vakıf, 21 Haziran 1982 Pazartesi. İşçi sınıfının sınıf bilincine varmış olduğunun ölçütü nedir? Bence, sınıf olarak da, tek tek işçi olarak da karşıt sınıfa, işverene, patrona, egemen sınıfa, burjuvalara olan düşmanlıkları, salt para sorunundan, salt maddi sömürünün kızgınlığından, salt geçim zorluğundan, salt servet kıskançlığından ileri geliyorsa, bütün bunlarla birlikte ama bunları aşamamışsa, birey olarak da o işçi de, sınıf olarak o işçi topluluğunda işçi sınıfı bilincinin varlığına inanamam. Bütün bu duygular gerekli, zorunlu ve doğaldır. Ancak bunlar işçi sınıfı bilinci için bence yeterli değildir. Salt bu aşamada kalmış işçiler ve işçi sınıfı salt yıkıcıdır. Ama yapıcı olamaz. Yıktığının yerine ne koyacağını bilemez. Salt olumsuzdur, olumsuzu aşıp olumluya varamaz. İşçi sınıfı sınıf bilincinde olabilmek için asıl haksızlığın ekonomik plandaki sömürüden ileri geldiğini bilmekle birlikte, bunun üst yapıdaki yansımalarını da özlemeli, istemelidir. Üst yapıdaki yansımaları özellikle kültürel konulardır. İşçi bunları elde etmeyi istemeli ve özlemelidir. Ancak böyle bir işçi bence işçi sınıfı bilincindedir. Ekonomik sömürü ikinci planda kalırsa işçiyi yumuşatmak, uyutmak olur. Salt bu aşamada kalırsa bunları elde edince sınıf değiştirir. Kitap okumak, müzik dinlemek, boş zamanını kültürel değerlendirmek, yaratıcı işler yapabilmek gibi. Haksızlık ve haksızlık kaynağı elbet bunlar değil. Ama büyüğü ve önemlisi bunlardır. Sıradan bir patron olmayı değil, ince, büyük, burjuva niteliklerini kıskanmalı ve özlemelidir. Ama sınıf olarak, birey olarak değil. 28 Haziran 1982, ısı bugün 36 derece. İki kişi gibi tam iki kişi oluyorum kimileyin. Zaman zaman yazmaktan, çalışmaktan yılıyorum, bıkıyorum. İşler, yapmam gereken işler, yazmam gereken yazılar gözümde büyüdükçe büyüyor. Yine zaman zaman vakıf kapıları bir yere gelip takılınca sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Param bitmeyecek sanıyorum. Para sıkıntısı çektikçe, ki sık sık oluyor, umutsuzlanıyorum. İşleri bitiremeyeceğim korkusuna kapılıyorum. Öyle isteksizleşiyorum ki yazmam gerekip de yazamadığım yazıları yazmak için bahaneler uyduruyorum. Başka işler yapıyorum. İşte böyle yılgın, umursuz, bıkkın, yorgun zamanlarımda sanki ikinci bir kişi olup da o yılgın kişiliğimi yönlendiriyorum. Hadi Aziz, hadi canım, hadi. Nasıl olsa bu iş yapılacak ve nasıl olsa sen yapacaksın. Öyleyse durma, çalış, hadi. Nasıl olsa yapmak zorundasın, hadi öyleyse. Başkasından, özgeden medet yok, yardım yok. Sen yapacaksın, yapmak zorundasın. Hadi Aziz, hadi canım, hadi. Bitmeyen işler için de şöyle avutuyorum kendimi. Bitecek, hiç merak etme, bitecek. Bugüne dek nasıl olduysa bundan sonra da olur. Yavaş yavaş, ama olacak. Kaygılanma, sırası var, olur, yavaş yavaş. Günde birkaç kez ikinci bir kişiymişim gibi kendi kendimi yüreklendiriyorum. Ne yapabilirim ki? Başka kimim var ki? Vakıf, 6 Temmuz 1982 Salı. Herhangi şey somutlukla var olabilmek için şu üç boyutu gereksinir. Uzunluk, genişlik, derinlik. Herhangi sanat yapıtının da var olabilmesi için şu üç boyutu olması gerekir. Gerçeklik, güzellik, iyilik, yararlılık. Taksim, 9 Temmuz 1982. Yeni bir sevgiyi çok istememin nedeni şu. Her yeni sevgi beni bir öncekinden kurtarıyor. Vakıf, 21 Temmuz 1982 Cumartesi, saat 10. Büyük, çok büyük işler yapmam gerekiyor. Belki de şu anda yapmakta olduğum, yaptığım büyük bir iştir. Bunu ben bilebilir miyim? Bilirim de, bilemem de. Bildiklerim de vardır, bilemediklerim de. Bildiğimce, umduğum, istediğim o büyük işi yapamadım. Öyleyse, bilememem çok daha iyi. Hiç olmazsa bir umut, bir avuntu var. Vakıf, 31 Temmuz 1982 Cumartesi, saat 23.05. Ne güzel içtim bu gece. Yıllarca korktuğum bir güzelliğe doğru rahat adımlarla yürüyorum. Tek başıma içmekten tat almak ve tek başıma içmek korkusu. Başladım buna ve tek başına içmek korkusunu attım. Tat alarak, beğeni duyarak tek başıma içiyorum. Hatta başkalarıyla içmekten daha da çok tat alarak ve hatta mutlulukla tek başıma içerken birileri gelip bu dinginliğimi, bu erincimi bozacak diye de korkuyorum. Artık tek başıma içmekten korkmayacak denli yaşlandım. Ne akşamcı olmaktan, ne her akşam içmekten korkum var. İster kadında ister erkekte, yaşlılık insanda kimi korkulardan korkulmaya da yarıyor. Her akşam içsem ne olur ki? Hatta sürekli uyuyup uyanıp içmeyi sürdürerek, azar azar sürekli içerek, uyanıp uyuyuncaya dek tatlı ve rahat içerek bütün günümü, günlerimi, zamanımı böyle geçirerek yaşamak bile istiyorum. Ama istemek başka, yapmak başka. Nereye gideceğini bilmediğim taşıtlara atlayıp, taşıtlardan taşıtlara geçerek de gezinip dolaşmak isterim yıllardan beri ama yapabilir miyim? Hayır. Çatalca, tarihsiz. Yazar olmak isteyen, öyküler yazan bir okuruma mektup. Sevgili nokta nokta. Belki biliyorsunuzdur, ben çalışmaya çok az zaman bulabilen, zamanını çok iyi değerlendirmesi gereken bir yazarım. Sizin gibi pek çok okurum bana yazdıkları öyküleri, şiirleri, romanları, oyunları gönderip, hatta kendileri getirip, yapıtları için düşüncemi öğrenmek istiyorlar. Kimseyi yanıtsız bırakmak istemediğim için ve belki kendilerine bir yardımım olabilir diye, bu çok kıt zamanımdan ayırıp bunları okuyorum. Sizin öyküleriniz de bir günümü verip dikkatle okudum. Beni bir ağabeyiniz bilerek sözlerime darılmamanızı dilerim. Yazık ki öyküleriniz için başarılıdır diyemeyeceğim. Oysa bunu söylemeyi çok isterdim. Bu öykülerle katıldığınız yarışmayı kazanabileceğinizi hiç ummuyorum. Bu sözlerim sizi düş kırıklığına uğratmasın. İlle de öykü yazmak istiyorsanız size öğütlerim şunlar olacaktır. Tıpkı konuştuğunuz gibi hiç kendinizi zorlamadan rahatlıkla yazın. Sözleri döndürüp dolandırıp evirip çevirip söylemeyin. Uzun tümceler ille de daha güzel, daha değerli olamaz. Anlamını iyi bilmediğiniz ya da bildiğinizi sanıp da bilginizi sınamadığınız sözcükleri, kavramları, deyimleri kullanmayın. İlle de büyük sözler, yüksek düşünceler söylemek zorunda değilsiniz. Çok yalın söylenmiş sözlerle de büyük, derin düşünceler bulunabilir. Rahat yazın, zorlamayın ve çok iyi bildiğiniz şeyleri yazın. Çetrefil yazmayın. Gereksiz yerlerde gereksiz notlama işaretleri yazınızı değerlendirmez, tersine acemiliğinizi ortaya koyar. Ayraç içinde ünlem işareti ya da yan yana üç ünlem işareti yazınızı daha da çok anlamlaştırmaz. Öykülerinizde okurlarınıza ille de bir şey öğretmeye kalkmayın. Bilgiçlik taslamak okuru yazıdan soğutur. Öykülerinizde gerçekten öğrenilecek bir şey varsa okurlar bunu kendiliğinden öğrenirler. Size yine ağabeyce bir şey daha söylemek istiyorum, hoşunuza gitmese de. Kartvizitinize basılı o yazar sözcüğünü oradan çıkarın. Kartvizitlerine şair, yazar diye yazdıranlarla gerçek yazar ve gazeteciler alay ederler. Ve hiçbir gerçek yazar kartını yazar diye yazdırmaz, ünlü olmasa bile. Kartınıza fotoğrafınızı da bastırmasanız iyi olur. Bunları sizi Ankara'daki görüşmemizde sevdiğim için söylüyorum. Bana darılmayın. Ayrıca isterseniz darılın. Öykü dosyanız vakıftadır. İstanbul'a yolunuz düşerse bir gün vakıfa uğrar alırsınız. Sözlerimden alınmayacağınızı umar, başarılar, iyilikler dilerim. 6. ayrımın sonu, sayfa 79.